Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Profesör Doktor Ömer Abdülkafi ile Ümmet Hastalanabilir Ama Asla Ölmez başlıklı mülakatı paylaşacağız. Mülakatı gerçekleştiren Beytullah Demircioğlu. Profesör Doktor Ömer Abdülkafi kimdir? Dünya Müslüman Alimler Birliği kurucu üyesi, Mısır vatandaşı Profesör Doktor Ömer Abdülkafi hem eserleriyle hem yazılı ve görsel medyadaki tebliğ faaliyetleriyle İslam dünyasında adından söz ettiren, bu anlamda son dönemin dikkat çeken alimlerindendir. Yıllar önce cami kürsülerinden başladığı derslerini birçok ülkede yayınlanan televizyon programlarıyla sürdürmüş, son dönemde ise özellikle dijital medya mecralarında milyonlara ulaşan dersler gerçekleştirmektedir. Kendisiyle Filistin davası, tehdit altındaki Mescid-i Aksa, ümmetin birlik beraberliğinin önündeki engellerin neler olduğu gibi konu başlıklarının yanı sıra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan ve kimi yansımalarını görmeye başladığımız yabancı düşmanlığı ve ırkçılık meseleleri ihtiva eden bir söyleşi gerçekleştirdik. İlginizi çekeceği ümidiyle. Ümmetin kanayan yarası Filistin yine bir numaralı gündemimiz. İşgal devletinin başta ümmetin göz bebeği Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları ve daha genel anlamda da Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik adımları sonrası Filistin direniş örgütü Hamas, işgal devleti İsrail'e karşı Aksa Tufanı adını verdiği bir operasyon gerçekleştirdi. Sonrasında yaşananlarsa son derece elem verici. İşgal altındaki topraklarda yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz sorumuzla başlayalım. Öncelikle şu hususun altını kalın kalın çizelim. Aksa ve Filistin davası ümmetin en temel meselesidir. İslam coğrafyasının doğusundan batısına, yedisinden yetmişine, aliminden sıradan vatandaşına ümmete teslim edilmiş kutsal bir emanettir. Kabe-i Muazzama gibi ümmeti bu kutsal davanın etrafında toplayabilme özelliğine sahiptir Mescid-i Aksa. Kudüs tufanı ümmetin uyuyan kalplerini uyandırmış, geçmişte olduğu gibi bu davaya nasıl katkıda bulunulabileceği konusunda aksiyon almanın gerekliliğini Müslümanlara hatırlatmıştır. Aksa tufanı sadece dünyada yankı uyandıran, Filistinlilerle birlikte tüm Müslümanların moral ve motivasyonunu artıran bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda 1973'ten bu yana işgal devletine bu denli büyük bir yenilgiyi tattırması açısından da önemlidir. Filistinli gençler tabir caizse tarih yazdılar. Filistin'in geleceğine ilişkin Müslümanların gönüllerindeki umutları tazelediler. Allah Teala'nın buyurduğu gibi nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir ayetini bir kez daha ümmete hatırlatmış oldular. Libya'nın bağımsızlık lideri Ömer Muhtar'a, İtalyanların uçakları var, bizimse ilkel denebilecek silahlarımız var, onlarla nasıl savaşacağız dendiğinde onlara şu soruyu sormuştu. Size saldıracak bu uçaklar arşın üstünde mi uçuyor yoksa altında mı uçuyor? Arşın altında uçuyor denilince Ömer Muhtar, arşın üzerindeki bizimle olduğu müddetçe bizi korkutamazlar demişti. Filistinli gençler de tüm ümmete Ömer Muhtar'ın bu asil duruşunu da hatırlatmıştır. Filistin ve Aksa davasının ümmetin en temel meselelerinden biri olduğunu ifade ettiniz. Ancak son yıllarda ümmetin Filistin davası konusunda geçmişteki o duyarlılığını kaybettiği gibi bir izlenim var. İşgal devletinin de ümmetin Filistin ve Kudüs davasına ilişkin bu duyarlılığını kaybetmesinden cesaret alarak mütecaviz siyasetini sürdürdüğü söylenebilir mi? Bazen insan savunduğu davanın nihayete erdiğini zannedebilir. Ancak sonra o davanın canlı ve dipdiri olduğunu fark eder. Müslümanlar tarih boyunca zaman zaman hayat denizinde yol gösterici pusulalarını kaybetmişlerdir. araçlarındaki navigasyonu bozulanların yollarını kaybetmesi gibi insanların hayatlarına yön veren pusulalarını kaybettikleri zaman savrulmaları mümkündür. İnsanın hayat denizindeki pusulası tevhiddir, birliktir. Müslümanlar kendilerini şucu bucu diye kamplara ayırırsa nasıl güç birliği yapacaksınız? Habeşli Bilal, Kureyşli Ömer, Rumi Suheyb, Mekkeli Ebu Bekir, Farisi Selman, Medineli Sa'd bin Muaz radıyallahu anhum ecmain hep birlikte İslam sancağı altında omuz omuza vererek ilahi kelimetullah için mücadele ettiler. Müslümanların hayat denizindeki yol göstericisi olan pusulayı, yani birlik ruhunu yitirdikleri zamanlar, davalarından sonuç almaları zorlaşacaktır kuşkusuz. Ama bu geçicidir. Aksa tufanı, ümmetin kaybolan pusulasını yeniden bulmasını sağlayacak önemli bir başlangıç olacaktır inşallah. Efendim, bu sözlerinizden Filistin davasının geleceğine dair oldukça iyimser olduğunuz anlaşılıyor. Evet, son derece ümit varım. Çünkü bu dinin sahibi Allah Teala'dır. Onun dini, kitabı Kur'an-ı Azimuşşan, onun hıfzı emanı altındadır. Bu vazife kullara yüklenmiş değildir. Kul zayıftır, değişkendir. Geçmiş kavimlerin din adamları arasında salih insanlar elbette vardı. Ancak bir müddet sonra az bir bedel karşılığı dinlerini sattılar, sahip çıkamadılar. Tabir caizse eksenleri kaydı. Fakat İslam dini, onun müntesipleri uyanık olsalar da, gaflet içinde olsalar da, İslam Allah Teala'nın hıfzı altındadır. Dolayısıyla Müslüman daima ümit var olmalıdır. Abdülmuttalip Allah'ın evini yıkmaya gelenlere, onun sahibi var demişti. Allah Teala bu ümmete liderlik edecek, salih ve saliha gençler nasip edecektir. Şu hususun altını çizelim. Ümmetimiz zaman zaman hastalanabilir ama asla ölmez. Kimi zaman güneş tutulmasına denk gelen zamanlardan geçebiliriz ama bunlar istisnai zamanlardır. Yılda bir, iki yılda bir, hatta çok daha uzun aralıklarla olur bu tutulmalar. Ama güneşin tabiatında olan gündüzleri aydınlatması, ayınsa geceleri parlatması gerçeği asıldır, değişmez. Ümmet güneş gibi, ay gibidir. Zaman zaman tutulsa da tekrar doğacak, günlerimizi aydınlatacak, gecelerimizi parlatacaktır. Peki fert fert Müslümanlar Filistin davasına sahip çıkma adına, Mescid-i Aksa'yı esaretten kurtarma adına neler yapabilir? Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Kim Müslümanın derdiyle, sıkıntısıyla ilgilenmiyorsa onlardan değildir. Filistin davası sadece Filistinlileri ilgilendiren bir mesele, bir dava değildir. Hazreti Ömer'in Müslümanlara emanet ettiği bir vakıf emanetidir. La ilahe illallah diyen herkese emanet edilmiş bir vakıftır Kudüs ve Mescid-i Aksa. Ben Filistinli değilim, ben Arap değilim diyerek kimse bu emanetin sorumluluğundan kurtulamaz. Mescid-i Aksa, ilk kıblemiz Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi'den sonra mübarek kılınan üç kutsal mescidin üçüncüsüdür. Ne yapmamız gerektiği konusundaysa şu hatırlatmada bulunulabilir. Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün bizim öz davamız olduğunu kabul edip içselleştirmemiz lazım. Bu dava bilinciyle çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekir. Filistin davasının ne olduğu konusunda farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza Filistin ve Mescid-i Aksa'nın ehemmiyeti konusunda duyarlılık sahibi olmalarını sağlamaya çalışmalıyız. Tekrar tekrar vurgulamak gerekirse, Filistin ve Mescid-i Aksa davası Arapların meselesi deyip göz ardı edeceğimiz bir dava değildir. Gücümüz neye yetiyorsa, elimizden ne geliyorsa bu dava uğrunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsak, dua Müslümanın en güçlü silahıdır anlayışıyla seherlerde Filistin ve Mescid-i Aksa için dualarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Kabul etmekte zorlansak da İslam ülkelerinin yöneticileri siyaseten farklı bir tavır ya da rasyonel diye de tanımlanan politik bir tutum içinde olabilirler. Bu noktada hükümetleri zorlayan bir takım hususlar olabilir. Ancak halkların böyle bir zorunluluğu yok. Filistin konusunda aksiyon almaları gerekir ve engellenmemeliler. özgürce düşüncelerini ifade edebilmeliler. Ellerinden gelen yardımı yapmalarının önüne geçilmemesi gerekmektedir. Tabii yöneticilere de şunu söylemek gerekiyor. Hesap gününde Rabbimizin huzuruna yönetici, kral, devlet başkanı, makam mevki sahibi olarak çıkmayacağız. Herkes tek başına hesap verecek. Dolayısıyla makam ve mevkilerimiz hakkın ve mazlumun yanında durmaktan bizleri alıkoymamalı. Sizce Filistin sorununun çözümünün önündeki en büyük engel dahili mi yoksa harici mi? Her ikisi de, dahili amiller de harici amiller de söz konusu. Allah Teala, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Dar siyasi çıkarlar uğruna ihtilafa düşülmesi, Filistin'in ve İslam dünyasının ortak bir siyasi duruş sergilemekten son derece uzak olması Filistin davası adına büyük kayıptır. Ümmetin birliği için pusulanın önemine dikkat çektiniz. Ümmet olarak pusulamızı kaybetmemizin en büyük sıkıntısını Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasının birçok yerinde yaşıyoruz. Sizce ümmetin birlik olmamasının ardında yatan sebepler nelerdir? Sonra hemen her İslam ülkesinde farklı farklı dini anlayışlar ortaya çıkıyor. Ayrışmalar, bölünmeler, farklılaşmalar yaşanıyor. Dinin farklı anlaşılmasına neden olan zorluklar ve engeller neler sizce? Bu noktada dinin farklı anlaşılmasına neden olan birçok sebep ya da engel zikredilebilir. İslam dünyası olarak en büyük sorunumuz imani anlamda bağışıklık sistemimizdeki zayıflıktır. İnkarcı virüsler, seküler fikri mikroplar, imani noktada zayıflamış bağışıklık sistemimiz üzerine kolaylıkla tesir edebiliyor. İslam çok değerli bir cevherdir. Ancak biz Müslümanlar bu değerli cevheri sunmada, tabir caizse bu değerli cevheri pazarlamada yeterli kabiliyeti gösteremiyoruz ne yazık ki. Diğerlerin elinde ise küfür ürünü var ve o küfrün pazarlanmasında bizden başarılılar. Dolayısıyla öncelikle din adamlarının ayrışmaları daha da derinleştirecek meseleleri bir kenara bırakıp içinde bulundukları toplumlarının imani anlamda bağışıklık sistemlerini güçlendirecek bir gayret göstermeleri gerektiği kanaatindeyim. Alimlerin kendi tezlerini, görüşlerini, doktrinlerini tek hakikat olarak toplumlara dayatmaları doğru bir yol değil. Benzetmek gerekirse sen bir elma ağacı olarak ben İslam'ın bostanıyım deme hakkına sahip değilsin. Hayır, sen çok geniş ve bin bir çeşidi olan İslam bostanının bir parçasını temsil ediyorsun sadece. Tabii bir de din adamlarının toplumlarına yol gösteren önder şahsiyetlerin nasihatleriyle, ilmiyle amil olması en elzem husustur. Şimdiye kadar konuştuklarımızda ilintili bir başka konuda da görüşlerinizi almak isteriz. Efendim, ırkçılığa varan mülteci karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ne yazık ki artık dünyanın bir realitesi olarak kabul ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu dünya gerçeğini? Irkçılığın kökenleri ve İslam'ın bu konudaki bakışına dair neler söylersiniz? Evet, farklı farklı boyutlarıyla ırkçılık bir dünya realitesi. İslam, ırkçılığın bütün şekillerini yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz kavmiyetçiliği, ırkçılığı reddetmiştir. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir diyen Efendimiz bu hastalığı cahiliye adeti olarak tanımlamıştır. Batılılar ırkı genlerle ilişkilendirmişlerdir. Bu asla doğru bir tespit değildir. Kendini başkalarından üstün görme ancak nefsi bir yaklaşımdır. İlk ırkçı yaklaşımı da Adem'e secde edilmesi emredildiğinde ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın diyerek Allah Teala'ya isyan eden şeytan göstermiştir. Bir anlamda şeytan benim ırkım insan ırkından üstündür diyerek ırkçılık yapmıştır. Şeytanı yoldan çıkartan husus bir diğer ifadeyle ırkçılığı olmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi'ne daha dün diyebileceğimiz bir geçmişte dahil edilen insanların eşit olduğu maddesini İslam ve onun kutlu nebisi 1500 yıl önce Ey insanlar, hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. İnsanlar tarağın dişleri gibi birbirine eşittir. Kimsenin diğerine takva dışında üstünlüğü yoktur diyerek herkesin Adem'den geldiğini, dolayısıyla kimsenin kimseden üstün olmayacağını ilan etmiştir. Son zamanlarda Türkiye'de de yer yer ırkçılığa varan yabancılara karşı olumsuz davranışlar müşahede edildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Sonra siz de bir müddettir Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bu anlamda olumsuz bir tecrübe yaşadınız mı? Ekonomilerin kötüleşmesi, hayat şartlarının zorlaşması gibi nedenlerle ilintili olarak suçlu arayan kimi çevreler ırkçılığa varan olumsuz tavırlar sergilemiş olabilir. Çünkü Türkiye zor bir coğrafyada bulunuyor. Siyasi, ekonomik pek çok zorlukla mücadele ediyor. Çok zorlu sınamalardan geçiyor. Bu zorluklarla mücadele etmeye çalışan bir toplumsal vasat hakim. Bu gerçeği görerek değerlendirmede bulunmak gerekiyor. Ancak Türkiye tarih boyu hep mazlumlara kucak açan, İslam dünyasının dört bir tarafından gelen muhacirlere sığınak olan bir ülke oldu hep. Bunun en yakın örneği Suriye'de yaşananlar sonrasıdır. Türk halkı mazlum ve muhacir Suriye halkını ensar yaklaşımıyla bağrına basmıştır. Buna tüm dünya şahittir. Bir takım arzu edilmeyen örnekler zuhur etmiş olabilir. Ancak bunlar münferit hadiselerdir. Genellemeler doğru değildir. Fertlerin yaptığı hata toplumlara mal edilemez. Bürokraside ya da çarşıda, pazarda bir haksızlığa, ırkçı denebilecek bir muameleye uğradığında ülke ve vatandaşları hakkında bir genelleme yapma hakkına sahip değildir kimse. Tabii bir başka husus için de yaşamaya başladığımız toplumun örf, adet, kültür ve gelenekleri, düzenleri ne gerektiriyorsa onu gözetmek zorundasınız. Arabanızla Fransa'dan tünele giriyorsunuz, İngiltere'den çıkıyorsunuz. Fransa'da trafik soldan işliyor diye İngiltere'de de soldan gitmiyorsunuz. Oradaki trafik düzenine uyuyorsunuz. Yani bulunduğunuz ülkenin hassasiyetlerini gözetmeniz, kurallarına uygun hareket etmeniz gerekmektedir. Benim şahsi tecrübelerime gelirsek, Türkiye'de bulunduğum 3 yıla yakın bir süre zarfında benim şahsen olumsuz hiçbir tecrübem olmadı. Aksine bizleri mahcup edecek derecede güzelliklere muhatap olduk elhamdülillah. Efendim, değerli katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Ömer Abdülkafi ile gerçekleştirilen Ümmet Hastalanabilir Ama Asla Ölmez başlıklı mülakatı paylaştık. Beytullah Demircioğlu imzasını taşıyor aktardığımız bu mülakat. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak Sesli Dergi'de derginin Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle yer alan merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri'nin kaleme aldığı Haset Ateşi Nasıl Söndürülür başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bilmiş ol ki haset kalbin en büyük hastalıklarındandır. Kalp hastalıkları ise ancak ilim ve amelle tedavi edilir. Haset hastalığının tedavisinde fayda sağlayacak ilim, hem dünya hem de din bakımından hasedin ilk zararının kendine olacağını bilmendir. Ne dünyalık ne de dini cihetten bunun haset edilene bir zararı yoktur. Belki her iki cihetten de kârı vardır. Dindeki zararı, hasedin sebebiyle Allah'ın taksimatına rıza göstermiyor ve kazasına kızıyorsun. Gizli hükümleriyle mülkü arasında sağladığı adalet muvazenesine kızıyor ve bunu çirkin görüyorsun. Buysa tevhidin özüne aykırı ve imanın gözüne saplanmış bir oktur. Bu kadarı sana yeter. Bu hususta daha fazla bir şey aramaya lüzum yoktur. Bu cinayetlerle beraber müminlerden birini aldatmış, ona nasihati terk etmiş, Allah'ın kullarının iyiliklerini sevmek hususunda peygamber ve veliler yolundan ayrılmış, Müslümanların belaya uğramaları ve nimetlerin ellerinden alınmalarını sevmeleri hususunda şeytan ve kafirlerle birleşmiş oldu. İşte bunlar kalbindeki pisliktir. Ateşin odunu yok ettiği gibi bu hastalık da amelleri yok eder. Dünyadaki zararına gelince, adam haset ettikçe içinde bir ateş yanar. Kendi kendini kemirir. Adeta rendeyle rendelenirsin. Çünkü sen haset ettikçe Allah Teala onun nimetini artırır. Onun nimeti arttıkça senin de hastalığın artar. Sıkıntı içinde bocalar, karanlık içinde kıvranırsın. Göğsün daralır, uykun kaçar ve bu hastalık seni ölüme kadar götürür. Zaten şeytanın da istediği bunlardır. Sen onun perişanlığını isterken kendin perişanlığa düşmüş olursun. Bununla beraber senin hasedinin onun elindeki nimete bir tesiri olmaz. Hatta ahirete ve hesaba imanın olmasa dahi seni sıkıntıya düşürdüğü için hasetten vazgeçmen gerekir. Akıl ve mantık bunu gerektirir. Çünkü faydasız bir sıkıntıdır. Üstelik sen hasedin ahiretteki cezasını da biliyorsun. Buna rağmen nasıl hasedi bırakmazsın? Böylece Allah Teala'nın gadabına uğramaya çalışmaktan daha büyük bir şaşkınlık olur mu? Ey hasetçi! Eğer rüya veya keşif yoluyla halini görebilseydin, korkunç bir manzarayla karşılaşırdın. Halin tıpkı öldürmek için düşmana mermi atan, fakat mermisi geri teperek sağ gözüne isabet edip gözünü çıkaran ve buna fazlaca sinirlenerek ikinci mermiyi atan ve ikinci mermi de aynı şekilde geri teperek diğer gözünü çıkaran, buna da öfkelenerek attığı üçüncü mermi yine aksine kendi beynine saplanan ve hasmı esenlik içinde bulunan adamın manzarasına benzer. Belki hasetçinin manzarası bundan da fecidir. Çünkü bu adamın hasmına atıp tersine dönerek kör olmasına sebep olduğu gözleri nihayet ölüme kadar yaşayacak ve ölümle onlar da yok olacaklardı. Fakat hasetten meydana gelen günah ölümle yok olmaz. Hatta bu sebeple Allah Teala'yı gadaplandırır, bu suretle cehenneme atılır. İşte buraya kadar anlattıklarımız hasedin ilimle tedavisidir. İnsanoğlu basiret gözlüğü ve aklı selimle düşünürse haset ateşini kalbinden söndürür. Çünkü hasedin kendini helak ettiğini, düşmanını sevindirdiğini, hasedi sebebiyle huzurunun bozulduğunu ve neticede Allah Teala'nın gadabına uğradığını bilir. İlimse son olmayan ve ihataya sığmayan bir varlıktır. Allah Teala'nın azamet ve kibriyasını, mülk ve melekutunu insan tefekkür ettikçe o nispette her nimetin fevkinde ondan zevk alır. Kendisine hiçbir şey mani olmaz. Bu mülahazalar sebebiyle kimse haset etmez. Zira başkalarının aynı şeyi bilip aynı zevke varmaları kendisinden bir şey eksiltmez. Değerli dinleyenlerimiz, Altın Oluk Dergisi'nin Kasım 2023 sayısında Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Hazretleri'nin kaleme aldığı Haset Ateşi Nasıl Söndürülür başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.